Günaydın. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Pariluis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Utro, Cin Dobre, Yoregel, Tuamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayır, Boreda, Habari, Dilam Şvidovisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız. Günaydın. Hadi yayını paylaşın, çağırın diğer dostları da sosyal medyadan. Ben az önce yaptım, siz de yapın. Biliyorsunuz son dönemde daha da önemli. Çünkü yayın mecralarından bir tanesini azalttık. Artık Facebook üzerinde yok ama Facebook'ta hem patronsuz sayfasında hem ben kendi sayfamda yayının linkini paylaşıyorum. YouTube üzerinden izleyin daha fazla diye. Çünkü tek yayın mecra yavaş yavaş oraya doğru gidiyor. Elbette diğer sosyal medya unsurları içinde o paylaşımlar devam edecek, yayın linki. Ama sonuçta geleceğimiz yer burası. Yani bir kanal olarak YouTube üzerinde Ünsal Ünlük alacak. Bugün aynı tarafta olmayı konuşacağız. Neden konuşacağız? Yayının böyle bir iki satırla açıklamasını yapmak gerekiyor aslında. Yayın yapacağınız mecrada. Çünkü ne anlatacaksın diye soruyor sana. Her sabah kendimle yüzleştiğim bölümlerden bir tanesi bu. Çünkü ben hem bir parça geceden hem de sabah erken saatlerde kalktıktan sonra yayın hazırlığı içinde aslında tek cümleye, bazen iki cümleye kadar indirgemek gerekiyor. Bugün şöyle bir şey paylaştım orada. Galiba doğru bir tanım yapmadan önce bir araya gelmek mümkün olmayacak. Çünkü burada benim için önemli olan çok değerli, çok kıymetli bir çalışma var. Metropol Araştırma'da Özel Sancar Hoca son çalışması içinde hepinizin de aslında gördüğü ve lan ne oluyoruz diye sorduğu, açık açık söyleyelim, bir durumu paylaştı. Geçen ay içinde Erdoğan'ın Türkiye'yi tek başına yöneten, hiç kimseye sormayan, istediğini alan, istediğini atayan, istediğini oturtan, istediğini kaldırtan, hatta istemediği zaman senin böyle yeteneklerin var mı diyen, tabaktaki yemek bitmezse sonrası için hiçbir ihtimal olmadığını, o trileçeler bitecek diye söyleyen insan, şu anda kamuoyu desteğini artırmış durumda. Nasıl artırmış durumda sorusu ilginç. Çünkü Türkiye'de bir yandan bakarsanız özellikle sosyal medyada yoğunlaşmış olan kitle bunu anlamakta zorlanıyor. Bir kere önce şunu koyalım. İnsanlar hala şunu anlamadılar Türkiye'de. Bu geçmiş seçimlerde de yaşandı. Muhalefetin kendi açısından oy tahmini yaptığı dönemlerde çok sıkça çuvalladığı bölümdü bu. Yankı odası içine kapanmış insanlar. Böyle tanımlanıyor yeni iletişim tarzında biliyorsunuz. Birbirine benzer kişilerin konuşması. Yani hep aynı sözün dönmesi yankı odası olarak tanımlanıyor. Yankı odasına sıkışmış insanlar, insanlar grubu. Aslında hangi seçim olursa olsun, bir siyasi seçim olması gerekmiyor bunun. Hangi seçim olursa olsun kendini çok yukarıda, çok yüksekte, çok başarılı falan görüyor. İşte Ankara Elektrik Mühendisleri Odası Şubesi'nin son seçimi bunun örneklerinden bir tanesi. Herkes kendini o kadar güçlü görüyor ki aslında güçlü olunması gereken bölümü çok daha rahat ihmal edebiliyor. Böyle bakarsanız Özer Hoca'nın son çalışmasına göre Erdoğan desteğini artırmış durumda. Şimdi bir yandan toplumsal hayata bakıyoruz. Hepimizin yaşadığı, yani hepimizi ortaklaştıran bir takım başlıklara, mesela faturalara baktığınız zaman gördüğünüz şey aslında Türkiye'nin iyi yönetilmediği. Bu konuda hemfikiriz değil mi? Çünkü Türkiye'nin iyi yönetildiğini iddia eden insanlar bile pahalılıktan şikayet ediyorlar. Etmemeleri mümkün değil zaten. İkinci başlık, ekonomideki gidişatın nasıl düzelebileceğine ilişkin modelleme sıkıntısı. Yani biz sürekli olarak önce Çin diye başlayan, hafızayı burada tazelemekte fayda var. Önce Çin diye başlayan, Çin modeli, ardından ne Çin modeli, özgün model denilen ama hepsinin öncesinde faiz sebeptir, enflasyon sonuçtur gibi tamamen saçma sapan, hiçbir bilimsel dayanağı olmayan, anlamsız bir çıkışla gündeme gelen bir ekonomik modele sahibiz. Bu ekonomik modelin en belirleyici unsur Türkiye'de ekonominin faizler yönünden değerlendirilmeye çalışılması. Bahsedilen faiz Merkez Bankası'nın politika faizi. Yani gecelik olarak aslında dağıttığı bankalara verdiği faiz. Ama bir yandan da Merkez Bankası'nın borçlanmasına ilişkin olan faiz düzlemi konuşulduğunda arada çok ciddi bir fark olduğunu, yani Merkez Bankası'nın ucuza para verdiğini, pahalıya satın aldığını görüyoruz. Böyle bakıldığında da bunun bir ekonomik model olarak bir tutarlılığı olmadığını görmek mümkün. Çok rahatlıkla söyleyebilmek mümkün. Buna rağmen nasıl oluyor da destek artıyor sorusunun cevabı aslında tek bir yerde gizli değil. İnsanlar Türkiye'de bence yanlış yerden tartışıyorlar. Hatta zaman zaman ben de yanlış yerden tartıştığımı düşünüyorum. Burada Erdoğan'ın etrafındaki kümenin büyümesinden çok aslında Türkiye'nin yanlış yönetildiğini düşünen grubun büyümemesinden söz etmek lazım. Dün bir parça bu konuya girdik. Bugün ayırmıştım asıl büyük bölümünü. Haftanın sonunda bunu konuşalım. Böyle çok rakamlara falan boğmadan biraz anlatalım istemiştim. Bugün onu yapacağız. Nedir bu büyümeme hikayesi? Çok acayip bir şey. Dünyanın her yerinde, bunun benzer örneklerini gördük işte, Yunanistan'da Syriza'nın çıkışını gördük mesela. Güney Amerika ülkelerinde yavaş yavaş iktidarın ezilen halk kitleleri tarafından ele geçirilmesini gördük. Yalnız bizde insanların taleplerini daha doğrudan karşılayabilecek yeni oluşumlar korkuyla karşılanıyor. Çok tuhaf bir şey bu. Gerçekten çok tuhaf bir şey. Adını doğru düzgün koymakta fayda var. Kesinlikle tuhaf bu. Çünkü toplumun bir kesimi için yaşamın açılması, daha da genişlemesi, özgürleşmesi olarak adlandırılan şey bazıları için bambaşka tanımlarla değerlendirilmeye başlanıyor. Yani Türkiye'de var olan iki ittifakın dışında yeni bir ittifakın çıkmaması için çok net söyleyelim bir takım çabalar var aslında. Şöyle isteniyor. Hani Amerika Birleşik Devletleri'ndeki gibi siyasal partilerin yarışları içinde cumhuriyetçilerle öbür tarafta demokratların yarışı gibi olsun. Bu aslında bundan 20 sene önce AKP'nin ilk çıkışında AKP'li kurmaylar tarafından da değerlendirilen, dünyada siyasetin kutbunun bu tarafa doğru gittiği söylenerek, Türkiye'de de buna uyum gösterilmesi gerektiği iddia edilerek bir takım çalışmalar yapılan bir sistem. Ama Türkiye'de bunun gerçekleşebilmesi için bizim bunun öncesindeki bölümü tamamlamamız lazım. Yani hani hep söylüyoruz ya burada, cumhuriyet değerlerine sahip çıkabilmek için, cumhuriyet değerlerini, o cumhuriyetin hangi ülkeye ait olduğu değil önemli olan, cumhuriyet değerlerine sahip çıkabilmek için önce cumhuriyetin kazanımlarının ne olduğunun bilincinde olmak lazım. Bunun için de mücadele vermiş olmak gerekiyor. Oysa bizim çok kısa süreli, yani önümüzdeki yıl 100. yılını kutlayacağız. Devletler tarihinde hiçbir şey değil 100 yıl. 100. yılını kutlayacağımız cumhuriyette kazanımın sadece bugün çok ötesinde durduğumuz ulusal bağımsızlık mücadelemize, kurtuluş savaşımıza bağlanması, aradaki pek çok şeyin siyasi nedenlerle es geçilmesi yüzünden bugün insanlar bu noktada birleşemiyorlar. Yani bir Fransız için cumhuriyetin değeri ne kadar fazlaysa bir Türk için ya da bu ülkede yaşayan, kendini farklı halk sınıfları içinde tanımlayan, farklı etnik kökenler içinde tanımlayan insanlar için aynı olamıyor bir türlü. Yani bundan 2 gün önce Agos gazetesinin önüne gidip orada hep beraber Hrant Dink anmasına katılan insanların toplumda tam bir karşılığı olmuyor, olamıyor. Oysa bu çok saçma. Olabilmeli. Toplumsal bir unsurun, üstelik bir katliamla içinden çıkartılması toplumun tamamını rahatsız etmeli. Oysa biz farklı gerekçelerle bu ülkede bölünmüş durumdayız. Ve bu bölünmüşlük sadece ve sadece bugün desteğini artırdığı görülen iktidarın işine yarıyor. Diğer kesimler, bu birlikteliğin dışında duran diğer kesimler bir araya gelmeyi reddediyorlar ısrarla. Bunun Türkiye'de tek bir aykırı örneği var, Gezi. Gezi, o da bazıları içinden ilk 3-4 gün için, sonradan yanıp dönenleri kastetmiyorum. Hani baktıkları zaman toplumsal itiraz kültürünün ortaya çıkması, yeşermesi. İkinci bir örneğini göremiyoruz. Toplumsal acıları beraber yaşıyoruz, karşısında tepkiyi beraber veremiyoruz. Dün gencecik 23 yaşında bir hemşire öldürüldü. Üstelik onu öldüren kişi 20'den fazla suçtan sabıkası bulunan açık bir suç makinesi. Elini kolunu sallayarak toplumun içinde gezinen, istediğini yapabilen, istediği yerden istediği çözümü sunabilen, bulabilen ve yaşatabilen bir tip. Buna devletin, devleti yönetenlerin elinin uzanamaması gencecik bir kadının hayattan kopartılmasıyla sonuçlandı. Bakın sadece kadın cinayetleri bile, erkekler tarafından işlenen kadın cinayetleri bile bu toplumun bir araya gelmesini sağlayamıyor. Çok tuhaf. Mesela insanların bir kısmı burada bir takım ahlaki değerlerle yaklaşıyor. Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamadaki rezaleti gördünüz muhtemelen. Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamadaki büyük rezaleti gördünüz muhtemelen. Diyor ki bir süre görüştüğü kişi tarafından. Sana ne? Sana ne? Bir insanla görüşmek, tanımak, tanımamak bunlar yargının içinde eğer işine yarayacaksa dava dosyası sırasında kullanılacak şeyler. Bir açıklama içinde yer alacak değil ki. Yani biriyle geçmişte görüşmek, herhangi bir irtibat kurmak, bir ilişkisi olması çok daha açık söyleyelim. Sosyal medya üzerinden yüz yüze bireysel fark etmez. Bu öldürülmeyi haklı kılan sebepler ya da hani o çok lanet olası, olmaz olasıca, yere batasıca, hafifletici sebeplerden bir tanesi midir? Ama bunu kullanan bu ülkenin Sağlık Bakanı. Yaşadığımız, dünyanın gördüğü en büyük küresel salgınlardan bir tanesi olan COVID-19'un içinde bile bir araya gelmemeyi başarabildik biz. Üstelik öyle yerlerden kırıldık ki, bizi bir araya getirecek şeyin bilim olduğundan uzaklaşıp sadece siyaset üzerinden mevzi sağlamaya çalışan insanlar oldu. Yani Türk Tabipleri Birliği'nin her söylediğinin aslında iktidarı yıkmak amaçlı olduğunu iddia ederek, aşı olmaktan kaçınan, aşı tedirginliğini toplumda yaymakta hiçbir beis görmeyen, iktidarın yanında hizalanabilmek için mesela 2 sene boyunca her türlü aşı ihtimalini reddederek Türkovak bekleyen insanlar oldu. Bütün bunları gördük ama sadece bununla bitmedi ki. Aşının tarafında olan insanlar da kendi içlerinde çok fazla bölündüler. Bu bazıları için, hafta sonu bir yazı okudum, orada anlattığı gibi rahat batması olarak da tanımlanabilir. Ama bana kalırsa sosyal medyanın ağırlaştırıcı etkilerinden, insanları atalete sevk edici etkilerinden bir tanesi bu. Çünkü orada yapılanlarla herkes toplumsal sorumluluğunu ödemiş gibi davranıyor. Oysa bir Fransızın cumhuriyetine, cumhuriyetlerine bugüne kadar kıra döke getirdiği, sonuncusu içinde yaşadığı cumhuriyetine sahip çıkma gerekçesi neyse bizler için de aynısı olmalı. Biz bunun üzerinden gitmiyoruz. Biz siyasal iktidar üzerinden gidiyoruz ve bence asıl hata burada yapılıyor işte. Böyle baktığınız zaman siyasal iktidara karşı olma gerekçeleri bir takım insanların ayrışma gerekçeleri oluyor. Yani ekonomi üzerinden siyasal iktidarı eleştiren insanlar Türkiye'de azalan özgürlükleri, yok edilen sosyal ortamları görmekten imtina ediyorlar. Oysa bunlar bir bütün, hani eskilerin söylediği gibi vitrini bozamayacak mütemmim cüzler, ayrılmaz parçalar bunlar. Ya da aynı şekilde toplumsal bir takım unsurların Türkiye'de kırıldığını, pek çok şeyin, akraba kayırmacılığının, ayıplama duygusunun yok olması, insanların bireysel özgürlük içinde yaşam haklarına sahip çıkmasını savunanların bir grubu, mesela bunlar ekonomik gerekçeleri reddediyorlar, görmezden geliyorlar. Hepimizi ortaklaştırıcı çok ağır bir döneme giriyoruz ve insanlar bunun farkında değiller. Adını doğru koymak lazım. Artık kıtlığa doğru koşuyoruz biz. Türkiye'de herkesin görmezden geldiği bir kesim var. Tarım kesimi. Ve bugün insanlar artık üretim yapamadıklarını açıkça bağırarak söylüyorlar. Açıkça bunu görmeyen insanlar hala hani İstanbul'un fethi sırasında meleklerin cinsiyetini tartışanlar gibi herkes kendi tırnak içinde haklı olduğu bölümün sesi daha çok çıksın istiyor. Herkes. Bunu yaptığınız herhangi bir sosyal medya paylaşımının altında bile görebilirsiniz. Mesela günlük bir gelişmeyle ilgili ve önemli bir gelişmeyle ilgili. Diyelim ki hasbelkader takipçi sayınız fazla. Ben hasbelkader böyle. Altına yazılanlara bakın lütfen. Orada herkes kendi derdini anlatmaya çalışıyor. Ama kendi derdiyle dertlenirken toplumsal anlamda bu dertlerin çözümünün bir araya gelmek olduğundan vazgeçmiş durumda. Bizi asıl birleştirmesi gereken hikaye bu. İnsanlar yaşam haklarının etrafında birleşmek zorundalar. Çünkü burada bir ayrışma söz konusu olduğu zaman herkesin, emin olun, kendi 4 duvarı içinde dertlenebilecek çok fazla mevzu var. Hani eskilerin söylemiyle o 4 duvar içinde neler döndüğünü kimse bilmiyor. Bilmemeli zaten. Bireysel yaşam dediğimiz hikaye bu. Yaşam hakkımız, özel hayata saygı denilen hikaye bu. Ama biz buradan o kadar sık hareket etmeye başladık ki toplumsal dertler bir arada görülmüyor. Mesela şunu düşünün. Türkiye'de siyasal yaşamın içinde bu kadar kutuplaştırıcı bir söylemi herkes bir şekilde toplum içinde inşa etti. Yani iş dünyası bugüne geliş sırasında toplumsal ayrışmayı görmezden geldi çünkü para kazanabiliyordu. Bağırmaya başladığı zaman toplumsal ayrışmadan söz etmedi, para kazanamıyoruz diye bağırmaya başladı. Türkiye'de emekçi kesimlerin nasıl yaşayacağı hiç söz konusu değilken, böyle bir sorun yokken ortadan, asgari ücretteki artış bir anda toplumsal kesimlerin içindeki tartışmayı başka bir noktaya getirdi. Denildi ki 4250 lira alıyoruz evet ama faturayı ödeyemiyoruz. Oysa buradaki temel sorun sadece faturayı ödeyememek değil, o toplumun tamamı için daha fazla para kazanan insanlar için de geçerli. Bugün herkesin elektrik faturaları evlerine geldiği zaman ilk tepkilerinin bağırmak olduğunu, eskilerin söylemiyle ilenmek olduğunu biliyorum, eminim bundan. Niye? Ben de onu yaşıyorum. Bizi ortaklaştıracak şeyleri öne çıkartmaktansa ayrıştıracak şeyler üzerinden insanlara çağrı yapmak gerçekten kelimenin tam anlamıyla büyük bir aptallık. Ve bu şu anda Türkiye'de bu yapılıyor. Yani herkes bir araya gelen insanların içinde ayrıştırıcı unsurları görmeye başlıyor. Türkiye'de Millet İttifakı içinde iktidarın karşısında ilk konumlanan Millet İttifakı içindeki partiler, yani Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti ve Saadet Partisi'nin ve Demokrat Parti'nin dışındaki bütün oluşumlara şüpheyle yaklaşıyor herkes. Ve çok açık söyleyelim yine, ya bir ittifak olsun ama onlar burada olmasın. Yani benim durduğum yerde durmasın ama bu ittifaka oy versin diye düşünüyor, değil mi? Oysa bu mümkün değil ki. Burada bizi ortaklaştırıcı şey 2,5 yıl önce konuştuğumuz gibi sadece ilkeler olmalı. Yani bizi ayrıştıracak bir şey varsa bile önce bir araya getirecekleri konuşmak zorundayız. Şu anda bu konuşulmuyor Türkiye'de. Hal böyle olunca da bir araya gelmek konusunda tepe noktayı bulmuş. Yani Türkiye'nin bir şekilde kıskanıldığını, kandırıldığını, sürekli olarak kötü düşünüldüğünü hakkında, Türkiye için hep kötü şeyler planlandığını düşünen tırnak içinde cahil kesimler. Bunu söylemekten hiç gocunmuyorum ben. Gönül rahatlığıyla söyleyebiliyorum. Bir insan hala bugün baktığı zaman Almanların Türkleri kıskandığını düşünüyorsa gerçekten cahildir. Bunun ötesi yok. Bunu söylemekte de bir beis görmüyorum. Eğer böyleyse durum, karşı tarafın ne yaptığına bakmak lazım. Bakın buradaki karşı sözü önemli. Çünkü Türkiye'yi 20 yıldır tek başına yöneten iktidar ve onun başındaki kişi gerektiğinde karşı olmaktan imtina etmiyor. Ama Türkiye'yi bir araya getireceğini söyleyen insanlar karşının tanımını doğru yapmıyorlar. Biz neden karşıda duruyoruz'u söylemiyorlar. Nedir bizi karşı karşıya getiren şey? Yani bugün iktidar bloğunun elinde, Türkiye'nin ekonomisi yıkılmış durumda. Çok ciddi bir kıtlık tehlikesine doğru koşuyoruz. Bu sadece hani bir kelime değil, emin olun çok ağır bir söz biliyorum ama inanın gittiğimiz yer burası. Çünkü bunu görmemek için aptal olmak lazım. Ya da iktidarı koşulsuz desteklemiş olmak lazım. Ya üreticinin elinde malzeme yok kardeşim. Yok. Tohumunu atan gübresini atamıyor. Gübresini atan sulamasını yapamıyor. Sulamasını bir şekilde yapmış olan insan tarladan ürünü nasıl kaldıracağını bilmiyor, işçiye verecek parası yok çünkü. Böyle bir döngünün içinde bir yandan da maliyetlerin yükseldiğini, diyelim ki her şeyi buldunuz, o ürünü aracıya verip tarladan çıkartma döneminde kullanacağınız, işte mahsulü çıkartmak için traktörünüzü harcayacağınız mazotu, işçi giderlerini, orada sağlayacağınız pek çok ekipmanı düşündüğü zaman üretici tarlada bırakmayı tercih ediyor var olanı. Hal böyle olunca üretimin nereye gideceğini göremiyoruz ki biz. Oysa bize sunulan ekonomik model belliydi. Yayının başında da söyledim. Faiz sebeptir, enflasyon neticedir. Çok güzel. Peki neden dün Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Ocak ayı toplantısının içinde bahsedilen faizi %14'te bırakmaya karar verdi? Üstelik öyle saçma bir tanımla ki bir ekonomist olarak gönül rahatlığıyla size söyleyebilirim. Hayatım boyunca duyduğum en saçma açıklamalardan bir tanesi bu. Çünkü şöyle bir şey paylaşıldı arkadaşlar. Duydunuz mu bunu bilmiyorum. Fiyatlar genel düzeyinde sağlanacak istikrar. Lütfen dikkatli dinleyin. Ama şimdiden söyleyeyim anlamayacaksınız. Fiyatlar genel düzeyinde sağlanacak istikrar, ülke risk primlerindeki düşüş, ters para ikamesinin ve döviz rezervlerindeki artış eğiliminin sürmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla makroekonomik istikrarı ve finansal istikrarı olumlu etkileyecektir. Ya burada söylenenlerin hiçbiri olmuyor bugün. Fiyat istikrar diye bir şey yok ki. Sadece bir hafta önce gittiğiniz marketteki fiyatları düşünün. Bir hafta, çok uzağa gitmeyin. Burada ondan bahsediyor. Ülke risk primlerindeki düşüş diyor. Türkiye'nin, hani burada hep konuştuk ya, CDS olarak adlandırılan ülkenin risk primi. Neydi o? Bu ülkeye yatırım yapmak isteyen insanların, yatırım yapmayı planlayan insanların planın en önemli aşamasında baktıkları şey. Yani bu ülkede ekonomi öngörülebilir mi'nin katsayısı diye düşünün çok basit tanımıyla. Düşmüyor ki o, yükseliyor. Ters para ikamesi diye bir şeyden bahsediyorlar. Türkiye'de bakın çok saçma tanımlar yapılıyor üst üste ve biz doğru yerden konuşmuyoruz diyorum ya. Ters para ikamesi olması için parasal değerin başka bir parasal değerle kıyaslanması gerekiyor. Burada anlatılan şey, ters para ikamesi dediği hikaye, dolardan TL'ye dönüş. Oysa bu ülkeyi tek başına yöneten kişi daha 2 gün önce bas bas bağırarak bizim tek para değerimiz vardır demiyor muydu? Merkez Bankası açıklaması yalanlıyor. Döviz rezervlerindeki artış eğilimini sürmesi diyor. Bakın bu yalan. Döviz rezervi artmıyor Türkiye'nin. Ya bunu görebilmek için aptal olmamak yeterli. Merkez Bankası'nın verilerine bakmak, açık verilere bakmak yeterli. Hala -60 milyar dolar civarında bizim rezervimiz. Şu andaki rezervimiz. Böyle bir iyileşme yok ki. finansman maliyetinin kalıcı olarak gerilemesi. Ne demek bu finansman maliyeti? Böyle söylediğin zaman çok parlak bir cümle. Finansman maliyeti. Yapacağınız bir yatırım için parasal değerin nasıl karşılanabileceğinden bahsediyor. Şimdi Türkiye'de Merkez Bankası faizleri sabit tuttu %14 ile. Bankalar sabit tuttu mu? Bak bunu denemesi çok kolay. Gidin herhangi bir bankaya, hatta oturduğunuz yerden cep telefonuyla da yapılıyor biliyorsunuz. Cep telefonuyla kredi talebinde bulunun. Bakalım size Merkez Bankası'nın %14'lük karşılığı üzerinden bir kredi teklif edecekler mi? İnanın etmeyecekler. Niye etsinler ki? Demin söylediğimiz çarkın içinde banka kendi düzenini sağlamaya çalışıyor. Çünkü onun kuruluş gerekçesi bu. Bunda ayıp günah bir şey yok. Kuruluş gerekçesi bu. Banka böyle çalışır. Hal böyleyken ezilen kesimlerin birlikteliğini beklerken ayrışmasını görüyoruz biz. Bu siyaset sosyolojisi açısından incelenmesi gereken bir konu. Doğru, ama bana kalırsa çözümün doğru tanımlanabilmesi için önce bizim bu taraf mevzunu doğru tanımlamamız gerekiyor. Biz doğru yerden tanım yapmıyoruz. Şu anda Türkiye'de parlamentoda grubu bulunan, orada bir şekilde sesi çıkan partiler dışında çalışmalar yürütenler var. Mesela bir sol ittifaktan bahsediliyor. Ama o sol ittifakın çıkışı bile dün yayında çok net bir şekilde gördüğüm, sadece benim değil, hepinizin gördüğü şekliyle tedirginlik yarattı Mutluluk yerine. Ya bu anlaşılabilir bir şey değil. Çünkü herkesin kafasında farklı bir tanım var. Ayrışılabilecek yerler başka görülüyor. Oysa şu anda Türkiye'nin temel derdi öncelikle yönetsel bir istikrara kavuşabilmek. Bunun için de yönetimin tek kişide olmaması gerekiyor. Bas bas bağırılarak söylenen şeyin 5. yılındayız biz. Türkiye tek adam rejimine bırakılamaz. Oysa Türkiye'yi tek adam rejimine bırakanlar, tek adam tanımını doğru yapmayanlar. Bir kenarda duran, ya böyle bir yönetim gelsin, verin yetkiyi, görün etkiyi diyenlere kanmayacak teoride. Ama pratikte tam da doğru yerde durarak o kanmanın içine girebilecek insanlar oldu. Bugün anlatılanların, bugün yaşanan yolun taşları hep beraber döşendi. Bir takım insanlar, biz bugün doğru bir tanım yapmak zorundayız. Neyin yanında duracağız? Biliyorum sizlerden gelen mailler de onu gösteriyor. O tedirginlik herkesin içinde var. Ya dün burada konuştuk. Ve ortaya çıkan şey şu, ama yeni bir ittifak kuruluyor olması var olan ittifakın gerilemesini getirmez mi? Neden şöyle düşünmüyoruz? Israrla burada konuştuğumuz ve benim ben anlamıyorum dediğim %14'lük bir kararsız grubu var ya, belki o %14'lük kararsız grubunun yer bulabileceği bir nokta olur. Bilmiyoruz ki bunu. Ama bunun üzerinde konuşmak bile Türkiye'de siyasal ayrışmanın bir gerekçesi olarak gösteriliyor. İhtiyaç yok buna. Gerçekten ihtiyaç yok. Bizim doğru bir tanımla nerede duracağımızı belirlememiz gerekiyor. Ve savunacağımız tek şey bugün Türkiye'nin tek adam rejiminden kurtulması. Çünkü kurumları çalışmıyor böyle olduğu zaman. Her kurum adına biri konuşuyor. Her yetkili adına aslında en yetkili konuşuyor. Karar alınıyor, süreçler değerlendiriliyor deniyor. Ama mesela aşı mevzuunda olduğu gibi Türkiye'de bir anda aşıları tam olmayan, aşıya karşı olan insanların PCR testi yaptırma zorunluluğu kalkıyor mesela. Sağlık Bakanlığı bir açıklama yapıyor. Evlere şenlik. Sağlık Bakanlığı'nın bilim kurulu üyeleri çıkıp diyor ki bir dakika, suç bizde değil kardeşim, biz konuştuk. Bu Sağlık Bakanlığı'nın kararı değil ki, dünya alem biliyor zaten bunu. Elimizde olmayan test kitleri gerekçesiyle Sağlık Bakanlığı köşeye sıkışmış durumda. Önceden tedbirini almadığı için şişti ve balon patladı. Çok net. Balon patladı. Bundan sonra salgınla herkes kendi başına mücadele etsin deniyor. Kademeli olarak buraya geldiğimiz noktayı bir düşünün isterseniz. Yani evlere gelen filyasyon ekipleri, bizim son 1,5 yılda en çok konuştuğumuz, canını dişine takarak çalışan insanlar. Evlere gelen filyasyon ekipleri. Sonra o filyasyon ekiplerinden, çoğunuz yaşadınız bunu, telefonla danışma hatlarına. Gelelim mi? Gelmeyin kardeşim. Gerek yoklara gelinmesi ve bugün geldiğimiz noktada artık herkes kendi içinde istediği gibi değerlendirsin, kendi çözümünü bulsun noktası. Bakın, biz bu konuyu burada kesmeyeceğiz. Çünkü ısrarla 2,5 senedir anlatmaya çalıştığım bir şey var. Türkiye ilkeler etrafında birleşmeli. Ve biz giderek maalesef o ilkelerde seçeneklerin azaldığını görüyoruz. Bir süre sonra sadece açlık üzerinden birleşmek zorunda kalacağız. Oysa bugün en azından bir çıkış yolu varken herkes çok daha dirayetli bakmak zorunda bu noktaya. Nasıl? Yaşamdan yana olmak. Sadece yaşamdan yana olmak ve şunu yüksek sesle söyleyebilmek. Ben tek kişinin karar aldığı bir devlet yönetimi istemiyorum kardeşim. Bunun için de buradan hareket edeceksek önce, işte o zaman o ittifakların içinde nerede durabileceğimizi seçme şansına da sahip olacağız. Aksi takdirde böyle bir durumumuz, böyle bir özelliğimiz olmayacak, yapamayacağız. Ve herkes tercihinde çok daha netleşmeli, tercih yaparken eleştiriden önce tercihinin değerini koymalı ortaya, nedenini anlatmalı. Bugün Türkiye'de insanlar sürekli eleştirerek gidiyorlar. Ama eleştiri herkesin cebine yaptığı, kapalı gruplar içinde yapılan bir şey. Oysa bu daha yüksek sesle dillendirildiğinde siyaset de kendine çeki düzen vermek zorunda kalacak. Ve biz koşar adım bir seçime giderken seçimin içinde kendi seçimsizliğimizi dayatmaya çalışıyoruz sürekli. İnsanlar hep ama ile başlayan cümleler kuruyorlar. Bizim amamız yok şu anda. Amamızın olma şansı yok. Biz sadece tek adam rejiminden kurtulmak zorundayız. Bundan sonrası ancak kendimiz için belirlediğimiz o yaşamsal düzeyde böyle ortaya çıkacak çünkü. Eğer bunu yapamazsak herkes sadece şikayet eden, karşılığında hiçbir şey yapmayan, Amin Maluf'un deyimiyle her şeye üzülen ama karşılığında kılını bile kıpırdatmayan Orta Doğulu zihniyetinin içine saplanıp kalacak. Eğer böyle olmazsa yaşantılarımızı, yaşamlarımızı kaybedeceğiz. Burada hepimizin aynı tarafta olmanın ne olduğu konusunda biraz kafa yorması gerektiğini düşünüyorum. Ben böyle şeylerden çok hoşlanmam, biliyorsunuz. Yani her seferinde hani utanıp sıkılarak ya öyle mi olsa böyle mi olsa diye bir iki cümleyle geçiştirdiğim dönemler. Yarın benim doğum günüm. Takvim değişiyor çünkü benim için. Çocukluğumdan beri hep böyle baktım. 52 yılı geride bırakacağız artık. Güzel bir şey. Baktığım zaman fena da bir hayattan bahsetmiyoruz aslında. Mücadelesi biraz bol ama eğlenceli. Mücadele de eğlenceli bir şeydir. Ne için yaptığınızı biliyorsanız. Dün akşamüstü kapı çaldı. Bu yayının izleyicileri için de hani ben sürekli olarak ne yapıyorsunuz durumsuzlar dediğim için kendilerine durumsuzlar diyen çok sevgili dostlarım var benim. Onlar kocaman bir hediye paketi yollamışlar. Suç ortakları sevgili Nehri Korkmaz, biliyorsunuz Ankara tişörtleri, benim burada yayınlarda giydiğim tişörtleri çizen, oluşturan, onları basan sevgili kardeşim benim. Suç ortakları da o. Bir diğer suç ortağı Yılmaz Aslan Türk, Otis abi. Hiç üşenmemişler. Yılmaz'a ulaşmışlar ve demişler ki bir vinyet yap bizim için. Bizim durumsuzlar olarak bu yayını izlerken bir pozisyonumuz var ve o pozisyonu sen çiz. Düşünün, Yılmaz yapıyor bunu, Otis abi. O da üşenmemiş yapmış. Dün akşamüstü ulaştı. Bakın size göstereyim. Şu anda bundan, bazı arkadaşlarımda da var burada. Üzerinde durumsuzlar yazıyor, görüyorsunuz. Yayını izleyen bir genç kadın var. Yılmaz çizmiş bunu ama öyle acayip çizmiş ki. Kadın mı erkek mi çok da fazla bilmiyorsunuz. Çok klasik bir Yılmaz numarası. Acayip güzel çizmiş çünkü. Orada işte Roj Başparolius olmazsa olmazı, benim evde yok ama yani herhalde Fahri olarak dünyada en çok kedisi olan insan benim. Belki binlerce oldu. Çok teşekkür ediyorum. Ama bununla birlikte gelen bir not var. Notta diyor ki, çok sevgili Ünsal Ünlü, size çok güzel, sağlıklı, huzurlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir yeni yaş diliyoruz. Sevgili Otis abi, Yılmaz Aslan Türk biz durumsuzları kırmadı ve o mavi çizgileriyle bu en bir şahane vinyeti biz her sabah iş güç, kar kış, elektrik, internet kesintisi vesaire demeden patronsuzu takip eden dostlarının küçük çaplı doğum günü projesine katkı olarak hem de sadece ve sadece biz durumsuzlarda olmak üzere çizdi. Yani tişörtün imali bitmiş. O kadar oluşturulmuş. Sevgili Nehri Korkmaz'ın da bu güzelin niyeti şahane tişörtlere dönüştürmesiyle ortaya biz durumsuzlar için paha biçilmez bir anı çıktı. Bu güzel anı aynı zamanda eğitimde fırsat eşitliğini desteklemek adına Darüşşafaka Denizi'nde de küçük fakat anlamlı bir damlaya dönüştü. Umarız Ünsal Ünlü için de güzel bir doğum günü anısı olur, bizleri hatırlatır ve daima şans getirir. Kucak dolusu sevgi ve selamlarımızla, iyi ki doğdunuz, iyi ki varsınız durumsuzlar. Hepimiz iyi ki varız. Biz hepimiz ne yaptıysak beraber yaptık. Şimdi bunu oluşturan kadro herhalde kabaca şöyle gösterebilirim. Onların bir fotoğrafları var. Yanlarda da isimleri var. Şurada. Bu isimler buradaki, yanlış saymadıysam 36 tane isim. Otis abi, sevgili Celal, Masmavi Tuna, Cemal Alanyalı, Süheyla Hanım, Mehmet Kubilay, Emel, Teoket, Ece, Bertal Bey, Deniz, İrem Afşin, Ergün Güven. Yani hızlıca saydığım zaman sevgili Yaprak, başka kim var? Şeyda Yakın, Serdar Altındaş, Erkan, Erkan Kalenderli isimlerini atladığımı kusura bakmasınlar. Emrah var, Emrah Elçiboğa. Hepsi bu tişörtlerle fotoğraflarını çekip yollamışlar, sağ olsunlar. Geçen senenin armağanı biliyorsunuz bir kütüphaneydi. Bir köy okuluna kütüphane kurulmuştu. Ama demin bahsedilen onu Darüşşafaka denizinde küçük bir damlaya dönüştü deniliyor ya. Ya beni en çok mutlu eden bu oldu. Biliyorsunuz burada sıklıkla söylüyorum. İnsanlar yaptıkları yardımları, iyilikleri duyurmamalı. Ama bu bir iyilik değil. İyilikse bile toplum için bir iyilik. Hepimiz için aslında kendimize yatırım yapıyoruz. Ben bir Darüşşafaka bağışçısıyım. Gönül rahatlığıyla söylüyorum bunu. Sizleri de çağırıyorum. Yapın, lütfen yapın. O çocuklara fırsat eşitliği verdiğiniz zaman bu ülkenin cehaletten nasıl kurtulduğunu, nasıl yırtarak, bağırarak çıktığını göreceksiniz diye. Sağ olsunlar. Bir de Alev Alıgil, Ali Gil, Aslı Şenses, Bertay Kahraman, Birsen Avcı, Celal Bayar, Cem Alanyalı, Deniz Karaman, Dönay Tanrıkulu, Döndü Meşe, Ece Aküren, Emel Cebe, Emrah İlçiboğa, Ergun Güven, Erkan Kalenderli, Ersin Eraydın, Evrim Akman, Ferhat Kılınç, Filiz Coşkun, Hasan Ali Atasoy, Hazal Veys, İrem Afşin, Mehmet Kubilay Keskin, Meral Kükrer, Nehri Korkmaz, Oya Tuzla, Serdar Altundaş, Şeyda Yakın, Süheyla Sürücü Taşçı, Tanya Taşçıoğlu Baykal, Tuğba Yüksel, Utku Ödemiş, Ülkü Göde Ödemiş, Yaprak Güleç Öğütçü ve Yılmaz Aslan Türk. Darüşşafaka'ya onlar küçük bir damla diyorlar ama inanın çok büyük bir damla bu. Çünkü şöyle söyleyeyim, bu yıl içinde Mustafa'yı da hatırlıyorsunuz. Hani Barcelona'da kebapçı açmıştım ya bu sene içinde. Yayını izliyordur Mustafa da bu arada. Ona da sevgiler, selamlar. Mustafa'nın ödedikleriyle birlikte ve benim periyodik yaptığım bağışla birlikte hiç fena bir yerde değiliz. Gerçekten hiç fena bir yerde değiliz. Çok teşekkür ederim. Onlar 7000 liralık bir bağış yapmışlar oraya. Çok mutlu oldum. Darüşşafaka'daki kardeşlerim de bir doğum günü kartı yollamışlar onlarla birlikte bana. Doğum gününüz kutlu olsun diye. Çok teşekkür ediyorum. Hep birlikte olsun. Deniyor ki doğum gününüzü kutlamak üzere Durumsuzlar grubu tarafından. Artık grubun bir adı var ya. Hani Ersen ve Dadaşlar gibi olduk resmen. Durumsuzlar grubu tarafından adınıza yapılan bağış minnetle kabul edilmiştir. Estağfurullah, minnet olur mu? Darüşşafaka Cemiyeti 1863'ten bu yana hayırseverlerin bağışlarıyla, eğitimde fırsat eşitliği misyonuyla, annesi ya da babası hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz, yetenekli 1000'e yakın öğrenciye tam burslu, yatılı, kolej seviyesinde eğitim fırsatı sunuyor. Darüşşafaka ailesi olarak biz de doğum gününüzü kutlarız nice yıllara hep birlikte. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Yarın birlikte olamayacağız. O yüzden bugün söyledim, bugün kutladım. Takvimde değişen bir tane yaprak. Bana kalırsa burada önemli ve değerli kılan şey bunu, o hayatın ne kadarını nasıl geçirdiğiniz. Onun için dönüp baktığım zaman fena değildi diyebiliyorum ya. Özellikle şu son 6,5 sene verdiğimiz mücadele. Pek çok kişi tarafından görülmese de. Emrah, kulakların çınlasın. Dün Emrah'la bunun epeyce sohbetini yaptık. Bugün de devam edeceğiz. Pek çok kişi tarafından görünmese de hiçbir öneme sahip değil. Emin olun. Çünkü biz varız diyebilmek için çok mücadele ettik hep beraber. Olmayan bir alan yarattık. Bu konuda hiç tevazu falan göstermeyeceğim. Biz olmayan bir şey yarattık. Gerçek anlamıyla yarattık. Yoktu çünkü böyle bir şey. Nasıl yapılabileceğini biraz duvarlara çarparak bulduk. Epeyce hırpalandık. Epeyce hırpalandım. Ama bunun hiçbir önemi yok. Çünkü şu anda geldiğimiz yer sadece burada durumsuzların anlattığı bölüm değil. Biz çok daha kalabalık bir aileyiz. Ve bu aile hani hep söylendiği gibi dizi setlerini iyi göstermek için ya da işte bir televizyon programında biz birlikte yapıyoruz demek için değil. Gerçekten öyle. Çünkü burada insanlar seçmek zorundalar. Seçerek buraya gelmek zorundalar. Ve demin durumsuzların o güzel kartında anlattığı gibi herkes bunun karşılığında bir şeyden feragat ediyor aslında. Kimi ders programını burada ona göre ayarlıyor. Kimi aradaki saat farkının çok uzun olmasına rağmen çıkıp burada bu yayını izlemeden yatmıyor dünyanın bir ucunda. Bizi bir araya getiren şey hep burada konuştuğumuz şey işte. Biz bir arada olmayı tercih ediyoruz çünkü. O tercihimizi toplum hayatı içinde ne kadar yüksek sesle dillendirir, ne kadar gerçekten hayata geçirirsek işte tercih o kadar kıymetli olacak. Darüşşafaka'nın destekçilerinden olmak bu anlamıyla çok önemli. O tercihi hayata geçirebilmenin yollarından bir tanesi. Yüksek sesle demokrasi istemek bunun için bu kadar önemli işte. Biz nasıl bir yaşam istiyoruz, nasıl bir yaşam planlıyoruz? Sadece kendimiz için değil, hep beraber daha güzelini nasıl buluruzu, nasıl arıyoruz anlatabilmek bunun için değerli. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. O kadar mutlu ettiniz ki beni. Bir yaşamın boşa geçmemesi, Hani nasıl biteceğini kimse bilmiyor biliyorsunuz. Yani pat diye dünyanın bir yerinde bitebiliyor. Nazım'ın hayatı gibi bitebiliyor mesela. Bir gün gazete almaya çıkıyorsunuz. Eve dönerken biraz zorlanıyorsunuz. Merdivenleri çıkıp bittikten sonra bitiyor mesela. Böyle bitebilir. Ya da bazıları için bir dar ağacında bitiyor. Gencecik yaşında. Ülkesi için bağımsızlık isterken mesela. Denizler gibi. Ya da tercih ettiğiniz hayatın içinde sonunu bilmeden, sonunun ne olacağını çok düşünmeden sadece daha iyi aramak üzere. Burada yapmaya çalıştığım şey o. Ve destek verdiğiniz için, bu hayalin yanında olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Yeni yaş hep birlikte güzel olsun. Hep birlikte daha güzel, daha aydınlık yarınlara ulaşalım. Hep birlikte daha güzeli karşılayalım. Ama bunun için önce daha güzeli istememiz gerektiğini unutmayalım. Herkese çok teşekkür ediyorum. Burada emeği geçen sevgili durumsuzlara, az önce isimlerini saydıklarım, sayamadıklarım, bütün arkadaşlarıma, bütün dostlarıma sağ olsunlar. İyi ki varsınız, iyi ki varız, iyi ki dünyanın bir yerinden her sabah hep beraber günaydını orada nasıl söyleniyorsa öyle söyleyerek selamsız sabahsız yapmadan hayata birlikte başlayabiliyoruz. Çünkü bir tane derdimiz var. Biz birlikte iyi yaşamak istiyoruz. Bu kadar. Ve bunu yapabilmek için mücadele edecek gücümüz, kararlılığımız, her şeyimiz var. Sağlık olsun, kalanını hep beraber hallederiz. Ben bir saat sonra gazeteleri getireceğim size. Uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun ama haftayı noktaladık. Yeni yaşla yeni haftayı açacağız pazartesi sabah. Umarım ölmez sağ kalırsam sabah saat 9'da. Uygun değilseniz ikinci yayın için orada görüşürüz. Hepinize sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü, çok şık, çok sağlıklı, bolluk, bereket, sevgi ve huzur içinde çok şık bir gün, çok şık bir hafta sonu diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Teşekkür ediyorum.